Ayrım 12.
Şemsiyenin altındaki şezlonguna uzanmış, ikindinin iyot kokulu lodosu yüzüne vururken seyretmekten çok bütün bir dinginlikler toplam olan bu anı duyumsamak ister gibi gözlerini yummuş genç bir kadının nabız atışı. Tik tak, tik tak, tik tak. Gözleri kapalı, eli öteki elini bileğinden kavramış, baş parmağı tam da orada bulunan aortun en önemli şubesi üzerinde. Ancak biraz daha dikkatle kavramaya kalkınca tik edişteki notayla takın notasının birbirine o kadar da yakın olmadığı ya da gerçek bir karşıt oluşturmadıkları anlaşılıyor. Tik tak, tik tak, tik tak. Tak biraz daha kalın mı vurgulanıyor? Daha çok da bir atlı karınca, tahterevalli. Camının çatlamasına karşın sarkacının temposunda hiçbir değişim olmayan bir duvar saatinin ritmine yakın. Derken apansız farklılaşma, daha doğrusu kimlik değişimi bu. Taka tak, taka tak, taka tak. Bir çelme atma hazırlığı mı? Belki engelli bir koşu pisti olarak duyumsuyor o an kendini. İnsanların, atların ya da başka herhangi bir yarış malzemesinin onun açısından hiçbir farkı yok. Her an bir çelmeyle devrilebilirler yere. Onu küçümsememeleri gerek. Çelmesi sertleşiyor arada bir. Ard arda ve bütün portreleri delerek yükselen bir tempo bu. Tak, tak, tak. Sonsuza dek böyle yeni çelmelerle sürecekmiş gibi. Sonra apansız, şimdiye dek hiç olmadığınca derin bir sessizlik. Hatta rüzgarı bile yutuyor. Yakından geçen bir ırmağın çağaltısını, tepesinden uçan bir kırlangıcın ötüşünü, dalından düşen bir yaprağın hışırtısını sessizliğe yeni bir tanım gerek. Arada bir de şakalaşmak istiyor olmalı ki, önceden hiçbir işaret vermeksizin ve sanki tüm duyargalarını da çekerek ortadan yok oluyor. Bu yetiş çoğunlukla bir tünele giriş sırasında ya da virajda başlatılan bir oyun belki de. Bir sis bulutunun arkasına "Efem sende" deyip kaçar gibi saklanırken ya da yeryüzünün neredeyse buharlaşmaya yöneldiği günlerde bir serap gibi belirip belirip yok olurken oynadığı oyun aynı. Ama her defasında hiç umulmadık bir anda ortaya çıkıp bağırıyor "Ebe!" Böylesi zamanlarda bir saklambaç oyununun hem oyuncusu hem de oyunun ta kendisi olarak bir yanıyla yalnız, yorgun, çaresiz, bir yanıyla da coşkulu, mutlu çocuk. Onu gözlemleyen farklı kaynaklarca birbirinden oldukça uzak, hatta aykırı tanımlanmalara neden oluşu şaşırtıcı değil kuşkusuz. Ancak farklı zaman dilimlerinde, farklı coğrafyalarda onu tanımlayan kaynak aynı da olsa her defasında ortaya çıkan sonuç bir ötekinden farklı. Gerçekten çok hızlı ve sürekli bir değişimi yaşıyor. Bazen müthiş güvenli, tepeden bakan, bazen vefakar bir arkadaş, cefakar bir sevgili dost. Işıyor kimi zaman, bahar açıyor, tacını takınıyor. Kimi zaman afansız kış, kaygan, puslu. Bazı zamanlardaysa kendi yüreğindeki diken, yabancı, tehditkar ama hepsinden öte gerçek bir tuzak olduğuna şaşarak, hakkında aslında hiçbir şey bilmediklerini bir kez daha anımsayarak, anımsatarak, bazen bir intihar bakışı kesiliyor tepeden tırnağa, bazen çocuksu bir yürek, ışıltılar saçıyor çevresindeki her şeye. En çok neye mi öfke duyuyor? İki yanında uzanan korkuluklara. Kendisini tutsak ettiklerini düşünüyor. Onlar yüzünden sere serpe yayılamadığını, köklerinden tümden koptuğunu, salsa kendini çayırlara, ağaçların altına, kayalıklara, dağlara, kuşlarla, böceklerle, çiçeklerle birlikte kısacık dinlenmelerle yükünü, yorgunluğunu atsa, onları katsa kendine. Oysa ot bitmez, çiçek açmaz, döl tutmaz bir yapı. Ucundan kıyısından bile yaşayamaz böylesi sıcak duyguları. Üzerinde sıçramaya, hoplamaya, onunla kucaklaşmaya, öpüşmeye, el ele tutuşmaya kalkışan her canlı ölümü seçmiş ya da göze almış demektir. Bir kaplumbağa yavrusu, bir sincap, kimsesiz bir köpek ya da bütün evrenin en büyük yaratıcısı insan olması fark etmez kurbanın. Acımasız ölüm hiç kaçırmaz dişlerini geçir verir. Örneğin kaç kaplumbağa bağısının parçaları yapıştı yüzüne, kaç insan kemiğinin iliği, kanı boyadı gözeneklerini, kaç köpek yavrusunun kan revan havlaması için işledi. Ya da kaç ürkek tavşanın, sincabın son sıçrayışlarının tanığı oldu, saymakla bitmez. Ancak her gün biraz daha, biraz daha yitirse de duyarlılığını nasırlaşmadı. Gözenekleri gökyüzünü kırmızı, kan rengi görüyor belki. Kulakları çığlık notalarının portresiyle algılıyor dünyayı. Ama her kaza sırasında kanatlanıp kurtulmak istiyor. Ait olduğu yerlerin neresi olduğunu bilmiyor ama buralara ait olmadığı kesin. Ve yerli olan bağ tam kesilecekken, tam uçuşa geçecekken bu kez çelmeyi kendine takıyor, tökezliyor. Bir yokuştan aşağı salıyor kendini. Tıkı tıkı tıkı tıkı tıkı tıkı. Yükselebilmesi için gerekli hızı, tempoyu, grafiğin tepe noktasındaki bu coşkuyu sürekli taşıyamayacağını biliyor çünkü. Bu yüzden de iki kanat çırpınca tepe üstü çakılacağından korkuyor. Bütün frenlerinden kurtulmuş, bir jiletin açtığı incecik bir çizgi gibi görerek ileriyi yokuş aşağı inişe geçiyor. Aslında nereye gittiğini kendisi de bilmiyor. Onun için asıl olan gitmek. bir rulo halının durmadan açılması gibi kendini de keşfederek açılıyor. Desenlerinin, renklerinin, düğümlerinin, yanlış dokunmuş motiflerinin durmadan değiştiği bir görüntü sunarak hep ilerliyor. Çok seyrek de olsa arada bir duraksamayı, dikkatini çeken bir görüntüyü ayrıntılarıyla yakalamayı onca istemesine karşın. Ve bir tren düdüğü, sesin geliş yönünü saptamaya çalışıyor tüm duyargalarını açıp. Rüzgarın şaşırtmacasına karşın buluyordu. Aralarında fazla bir mesafe de yok. Şayet batıya dönerse bir köşe başında karşılaşabilirler. Ancak karşılaşmalarının her zamanki gibi apansız olacağı kesin. Apansız karşılaştıkları gibi gene apansız sırtlarını dönecekler birbirlerine. Otoyola kalsa her şey daha farklı da olabilir. Ama tren yolunun o içine kapanık, sıkıntılı, suskun hali bütün değişimlerin önündeki en büyük engel. Böyle durduraksız, böyle hep göçebe, hep yaban, hep sürünür gibi, hep yalnız olmayı da anlamsızdan öte aptalca bir çaba olarak görüyor. Üstelik bir martı kadar bile uçamadıktan sonra. Ama bir gün kartal kanatları takınıp kollarına dimdik bir ok gibi fırlayacak sonsuz boşluğa. Sonrasını kimse engelleyemez. Amacı intihar olmadıktan sonra. Gerçekten kuşların intiharı kendilerini tepe üstü bırakarak mı oluyor diye düşünüyor. Yaşamlarının oldu olabilecek en güzel pikesini gerçekleştirerek. Bugüne dek niyeyse hiç dikkat etmedi. Ölümün ne olup ne olmadığını en iyi kuşların çözebileceğini düşünüyor aynı anda. Gök patlıyor birden. Bu patlayış ölüm tanrısı bir fantomun milyonlarca okunu attığı anlamına geliyor. Sabahtan beri kim bilir kaçıncı kez biçilip atomlarına ayrılan gökyüzünün sancıyla kıvrandığını görüyor. Aynı ağrıyı, sancıyı kendi varlığında duyuyor. Uzun bir araç sırtında yaralar açarak bir kaplumbağa hızıyla ilerlerken. Tüm uzun araçlardan, gök makinelerinden, özellikle de bu fantomlardan, konkordlardan, bir de böğrüne dalıp parçalayan yıldırımlardan nefret ediyor. Gökyüzü ve yeryüzü, onlar yüzünden her defasında biraz daha çatlayan bir porselen tabak ve her biri ölümün ön hatlarından biri de aslında. Yüzünde gölgeler, ışımalar iç içe, tepesinde bir hareketlenme. Ağır tempoyla harman dalı oynayan bir folklor ekibi gibi arka arkaya dizilmiş yüksek elektrik direkleri biri dışında tey, tey, tey diye topuk vurmaya hazır ve ışıklar yanıyor. Tey. Ekip başı olması gerekirken kırık beli yüzünden dışlanmanın, hiçbir işe yaramıyor olmanın acısını duyan elektrik direğine el sallayacak vakti bile yok. Direğin böyle iki büklüm çöktüğü günden beri doğru dürüst göremediği gökyüzünü, geceleri konuşamadığı yıldızları nasıl da özlediğini tahmin ediyor. Özellikle mehtaplı gecelerde daha iyi görebildiği ve çok acıdığı uzak tepede tek başına kalmış evin mahzunluğunu, içinde kocaman kovuklar açılmış tarla ortasındaki yapayalnız ağacın sevilme arzusunu şimdi daha iyi anlayabilir. Ve beni, kimsesizliğimi belki çözebilir. Çözebilir de tepeden bakmaz bir daha. Gözünü arada bir güneşten, aydan ayırıp aşağısında olana bitene çevirir diye geçiriyor içinden. Bunları avaz avaz bağırmak istiyor ancak vakti yok. Rulo açılıyor durmaksızın. Güneş doğacak, batacak, beklemez. Araçlar, yolcular gidecekleri yere bir an önce kavuşacaklar. İnsanlar, insanlarla kucaklaşacak, gözyaşları gülücüklere karışacak. Bütün bunlar yüzünden o hep gitmek, hep gitmek zorunda, rüzgarlar gibi. Rüzgar yaratarak, tozu toprağa kaldırarak, kamyonlar, otobüsler, otomobiller, tırlar, traktörler, iş araçları, hatta arada bir at arabaları geçiyor. İçlerinde nedense en çok motosikletleri seviyor. Özgür, uçarı, coşkulu buluyor onları. Önceleri bu kadar çok ve farklı araca sahip olmakla ne kadar zengin olduğunu düşünerek durmaksızın sayardı. 1, 3, 5, 19, 25, 788, 79, 1015. Saymayın şaşırdığı yerden yeniden başlamaya üşenmezdi hiç. İlk hevesin yitirilmesi değil, alıştı kendine. Daracık bir toprak yol olduğu günleri özlemesinin sonu oldu bu alışma zaten. Ayrıca uçamayışının da tesellisi, belki de bedeli diye düşünüyorduk bir yokuşu daha tırmanmaya hazırlandığı şu an. Bir türkü yükseliyor. O sıra adeta zincir oluşturmuş, ecel terleriyle güneşin arkasında batmaya hazırlandığı rampayı sancılı sesler çıkararak ters su içinde aşmaya çalışan kamyonların birinden. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Sağdaki nicedir boş duran cebe çektiği tırdan aşağı inen yaka bağır açık sürücü, sunturlu bir küfür savurup okkalı da bir tekme indiriyor neredeyse kendi boyundaki ön lastiklerden birini. Arkasından gelen kara, kocaman araç hiç duraksamadan dolduruyor boşluğunu. Arka plakasının hemen üzerinde mavi el yazısıyla hayat biter, yol bitmez. Geceye hüzün yaymayı sürdürüyor biraz önceki ses. Gidiyorum gündüz gece. Yağışlı havalarda kayar, dikkat edin anlamını taşıyan bir trafik levhası geride kalıyor o sırada. O, işaretler neyi ne kadar anlatabilir ki? Beni ruhunda duyamadıktan, sesimi işitemedikten sonra diye geçiriyor içinden. Tık, tık, tık, tık. Yeter ki kendini yolun yürek atışlarına, koruyucu ellerine, sevgisine bıraksın sürücü. Ona rehberliğine güvensin. Gerçi bütün suçu sürücülere yüklemeyi de yanlış buluyor. İyi rehberlik görevinin biraz da kendisi gibi görmüş geçirmiş, insafı deneyimlerle oluşmuş, kompleksiz yollar için geçerli olduğunu düşünüyor. Saf bir köy yolunun çok seri değişim yaşaması duyarsızlaşmasının da nedeni değil mi? En sonunda üzerinde trafik cinayetleri işleniyor. O da bunlara göz yumuyor. Burnu havalarda, her aracın, her sürücünün dilinden de anlamaz, deneyimsiz. Öyle de zavallı ki, istese bile yapabileceği pek bir şey yok der gibi acıyarak, aynı zamanda alayla bakıyor sağından solundan kopan ya da ona katılan yan yollara. İkinci, üçüncü sınıf yol olmakla otoyol olmak arasında dışarıdan bakılmayla asla anlaşılamayacak farklılıkları, bir zamanlar kendisi de patika olduğu için iyi biliyor çünkü. Hala zaman zaman bütün bu karmaşadan kurtulup bir dağın başına doğru, ters akan bir dere gibi tırmanan ve bir köyün kucağında son bulan patika yol olmanın özlemini duyuyor. Bunun düşlerini kuruyor. Ama istese de vazgeçemez, geri dönemez, çok geç. Önünde uzun, derin virajlarla, uçurumlarla, karanlık tünellerle, dağ başlarıyla, ayrılıklarla beslense de hep önceliği taşıyan bir yol uzanıyor çünkü. Aynı zamanda kıtaları bağlıyor birbirine çünkü. Pek çok kentin tam da yüreğinin ortasından geçiyor. O çekilse dünyadaki her şey allak bullak olur. Bütün kötülükler, mutsuzluklar, yoksulluklar sandukadan yeniden fırlar. Hem bundan böyle bir köy yolunun sade yaşamına, ıssızlığına alışamaz ki. Karanlık ona hep yalnızlığını duyursa da tünellere dalıyor zaman zaman. Yalnızca bundan sonraki durağa bir an önce ulaşmak için değil. Otoyolun asıl amacı büyük olasılıkla bir şeylerden kaçış. Tünelin karanlığında yapışkan, balçık bir havasızlık kırbaç gibi iniyor yüzüne. Serinlik, nem, korku. Üstelik sivrisineklerin, yarasaların uğultusu alıyor rüzgarın hışırtısının, kuşların cıvıltısının yerini. Dışarıda bıraktığı elektrik direklerinde, hatta telgraf tellerinde aklı. Ama ille de tren yolları, tren raylarının onun gözündeki yeri, anlamı başka çünkü. Ayrı ayrı da olsalar aynı kaderi paylaştıklarını bilmenin, görmenin içten içe yarattığı yakınlık duygusu birazdı. Tren yolu onu tam olarak anlayamasa da, çünkü bir otoyolun bir tren yoluna göre çok gelişmiş, yaşamı tanımış, görmüş geçirmiş, bir anlamda da övünmek gibi olmasın ama daha bir saygın olduğunu inanıyor, suskunlukları sırasında bile bir şeyleri paylaşmayı başardıklarını sanıyor otoyol. Onları ayıran onlarca nedenden önemli birinin de niye yalan söylemeli, aralarındaki bu farklılık olduğunu düşünüyor. Ancak tren yoluyla yan yana, arada bir konuşa dertleşe, gerçi bu konuşma çoğunlukla otoyolun monoloğuna dönüşüyor, tren yolu bir yandan da sürekli duyumsadığı bir özlemden sıyrılamıyormuş gibi bir dalgınlık içinde çünkü. Saatler boyu süren yolculuklar özellikle otoyola büyük haz veriyor. Tren yolunun sakin duruşuna, durgun, ilgisiz haline karşın kendisi kadar olmasa bile karşılaştıklarında mutlu olduğunu düşünüyor. Bir gün bir yerde mutlaka birbirlerine dokunacaklarmış, hatta sarılacaklarmış ümidini taşıyarak, hep bir gün kavuşmayı uman iki sevgili gibi. Gerçi sürekli bir birlikteliği zaten düşünemez otoyol. Ama her defasında apansız ortaya çıkan bir hemzemin geçitte, veda bile edemeden birbirlerine yeniden karşılaşıp karşılaşamayacaklarını bile bilmeden araya giren ayrılığa boyun eğmek zorunda kalışları da gerçekten üzüyor. Kavuşmanın bir türlü gerçekleşemediği bu ilişki yüzünden otoyolun yeni dostluklara, yakınlıklara karşı elbette temkinli davranması beklenir ama yapamıyor. Belki yapmak istese de, hatta bunun için kendisine söz verse de, ona sorulsa bir tür teslim olmayıştır bu. Yeni bir kavşakta onu bekleyen başka bir tren rayı, hatta demode bir telgraf direği, yeni sevinçler, yeni heyecanlar, yeni yaşama coşkusu demektir ve bu o kadar da kötü bir şey değildir. En çok dört yol ağızlarında şaşırıp paniğe kapıldığını onu tanıyan herkes biliyor. Düşünmeye, düşünerek yolunu seçmeye zamanı ancak bir trafik ışığının öteki renge dönmesine kadar geçecek süre olabilen dört yol ağızlarında hangi yöne dalarsa dalsın ayrılan öteki yolları merak ediyor. Hatta onlar için endişeleniyor. Tıpkı şu an üzerimde ah kardeş yaşamak ne kadar zor der gibi koca sarkık kulakları kafasıyla birlikte iki yana sallana sallana belki de yeni doğmuş yavrularının karınlarını doyurmak için koşturan ve büyük olasılıkla bir dört yol ağzına gelemeden kanlar içinde yere serilecek olan bu kara köpek için endişelenmesi gibi. Aslında bağımlılıkları sevmiyor. Bağımlılıklar ölümü keser diye düşünüyor. Ama kendisine katılan yolları sevgiyle selamlamaktan da geri durmuyor. Kendisine açılan yollara gösterdiği sevgiyi kendisinden kopup gidenlere gösterdiyse pek söylenemez. Kendisini tıpkı otobüsten bilinçli olarak yanlış yerde inen ve gideceği yanlış yerleri arayan, yanlış yerlere gitmeyi ise isteyen birine benzetse de o, bu yüzden de sürmek zorunda bu yolculuk. Sağ yanı uçurum açmış, bir uçurum ancak böyle açabilir çünkü. Bir tepeyi tırmanıyor şu an gün batışına doğru. İnanılmaz bir kızıllık cümbüşü ve çok sıcak, soğuk, inanılmaz derecede üşüyor. Buharı çıkıyor dibindeki mağmanın. Ama o hala bir insan öksürmesine engel olmayı başardığında nasıl doğaya karşı utku kazanmış sayılırsa ben de sıcağa, soğuğa karşı aynı şeyi yapabilirim. Doğaya karşı güçlü olduğumu göstermeliyim diye düşünüyor hızını artırırken. Gerçi direniş uzun sürmüyor. Bedeninde yumuşayıp gevşeyen, balçığa dönüşen ya da çatlayıp irili ufaklı parçalara ayrılan birkaç noktada tökezler gibi oluyor. Ama bu denemeden memnun. Üstü başı yer yer parçalanmış, kabarmış, oyulmuş, yırtılmış, bir deyiş içi dışına çıkmış olsa da doğadan gelen her şeyi daha önce olduğu gibi şükranla kabul etmeyi sürdürecek. Tıpkı yağmura bayıldığı gibi, gün batışlarını, gün doğuşlarını her izleyişinde yaşadığı dehşet mutluluk gibi. Gerçekten kimi anlar çığlık atmamak için güç tutuyor kendini. Hele gün batışlarıyla birlikte bir de yağmura yakalanmanın olağanüstü güzelliği eklenirse. Ama nicedir saf, beyaz karı dokularını hissedemiyor. Bunun nedenini önceleri karın ölümüyle açıklıyordu. Kar öldü mutlaka ve ona kıyan bu gürültü, bu kirli hava diyordu hayıflanarak. Ancak yüksekliklerde, hatta köy yollarında karı yeniden gördüğü günden beri bu konuda suskunluğuna gizlenmiş bir acıyı yaşıyor. Karın da tıpkı gökkuşağı gibi kendisine küsmüş olduğunu anlamanın onulmaz sancısı bu. Bitmeyen bir gidiş yolculuğu bu. Belki hiçbir zaman geri dönüşü olmayacak. Aslında belki demek yanlış. Kimi renklerde, ard arda yılan gibi kıvrılan virajlarda aralıklı, kısa sürelerle de olsa yaşayabiliyor dönüş duygusunu, o kadar. Her viraj onun için yeni bir kayboluş, her viraj kısa süreli de olsa kimliğine en uygun yaşam dilimlerinden biri çünkü. Bu yüzden viraj ne kadar derinse o kadar zevk alıyor. Sürekli bir virajı yaşayamıyor ama aslında en büyük korkusunu da içinde barındıran, hem düşü hem kabusu olan virajın bir gün karşısına çaresiz dayanılmaz bir dipsiz uçurumla çıkacağından korkuyor. Bir türlü yakınlaşmadığı o tren rayı ile el sallayarak bile vedalaşamadan, aralarındaki durmaksızın genişleyen açıya gözyaşı dökmek için bile zamanları olmamasının kahredici acısını tabanlarına verip, kendi rekorunu kırarak, unutmaya çalışmak yerine kesip atacak kanayan bir yara gibi gördüğü kendini. İşte yine sık sık parmaklıklarının yanı başında beliriveren uçurumlardan biri onu çağırıyor. Gel diyor, upuzun kirpikli binbir yeşili barındıran gözünü kırpıp. Birden unutuvereceksin işte hepsini. Tüm daha öncekiler silinecek. Önünde uzanan sonsuzluğun kucağına bırak kendini. İşte hep özlediğin bende. Senin için sakladım hep. Uç aşağıya ya da yukarıya. Sonsuza dek sürecek bu yolculuk. Hep gelmeni bekliyordum. İşte kurtuluş, mutluluk, işte sonsuzluk. Belki kendini salabilir de sonunda düşlerinin gerçekleştiği çığlığını atarak. Bir daha iki yanlı parmaklıkları görmeyeceği refakatçılarını, asıl adlarıyla gardiyanlarını da aynı uçuruma sonsuza dek mahkum edeceği kanla, acıyla, ayrılıklarla birlikte anılmaktan, kodlanmaktan, şeritlerle parsellenmekten kurtulacağı düşüncesiyle müthiş coşarak. Son isteği sorulsa ince bir yağmur yağsın, bir gök kuşağı çöksün tam da kanatlandığım yeri merkez alarak. Ve her yağmurda yeniden bir kez daha kutsansın göğe çıkışım diyecek. Fındık bahçelerini, tütün tarlalarını, söğütlükleri, çam ormanlarını, bozkırları, sarıyı, kahverengiyi, kızılı bırakıyor ardı ardına. Yıldızının bir türlü barışamadığı üst geçitleri, köprüleri, trafoları. Uçurum ceylan gözünü kırpıyor. Gel. Dudakları dipsiz bucaksız bir mutluluk vaat ediyor. Çekiyor kendini. Ancak nereden geldilerse, içlerinde önce hangi sakıl ettiyse bir leylek sürüsü konmuş yola. Yüzlerce, belki binlerce kilometre kanat çırpışın son ayağındaki gevşemişlikle bir tarlaya serilir gibi salmışlar kendilerini yolun yüzüne. Ama onların seyredecek vakti yok otoyolun. Üstelik de leyleklerin farkında olmadıkları büyük bir tehlike, bir felaketin neredeyse burunlarının dibine kadar gelip dayandığı şu sırada. Uçurum işaret parmağını uzatıyor. Bir kasım patı demetinin sapında. Gel. Otoyol artık pes etmiş, bütün direnme gücünü yitirip tam hipnoza girecekken son anda ayılıp müthiş çelmelerinden birini takıyor. Ardı sıra kapkara egzoz dumanını yayarak yokuş aşağı bastırmış gelen kamyona taka taka taka taka taka taka taka. Kamyon tam da yağ gibi kayarken son anda yaptığı zor bir frenle uğultular, sancılar içinde durmayı başarıyor. Son hamurtuyu koy verirken leyleklerin en yaşlısı da artık konvoydaki öteki arkadaşlarının temposunu yakalamış olmanın rahatlığı ile ardları sıra çırpıyor kanatlarını. Yol alacakaranlığın çökmeye başladığını ayrımsıyor. Şimdi her şey daha hüzünlü. Üst tarafında tepeye doğru saldırıya hazırlanan kızıldereli görünümlü sıra sıra çamlar bile. Sonra yanı başında beliriveren tren yolu. Çoğu zamanki gibi dalgın, geçmiş anıların sessiz dünyasına kaptırmış kendini yalnızca önüne bakarak. Birden bir gerçeğin ayırdına varıyor otoyol. İkisi aslında çok farklılar. Beraber olmaları imkansız. Ama en büyük ve uzlaşmaz farklılık, öteki deyişle asıl ayrılık noktası, tren yolunun iki yanlı uzanan gardiyanları olmadan yapamayacağını bilmesi. Otoyolun özgürlüğünü engelliyorlar diye nefret ettiği, kurtulmak için çırpındığı korkuluklar, tren yolunun varlığını sürdürebilmesinin koşulu. Onlar olmasa tren yolu da olmaz. İşte o an sırrı çözdüğünü anlıyor. Bir anlamda tren yolunun mutsuzluğunun nedenini. Tren yolunu delicesine mutsuz eden gerçeği görüyor. Asla bir araya gelemezler. Her biri kendi güzergahında akmak zorunda. Tren yolunun sessiz, sakin, tüm değişkenliklere kapalı, nostaljilerle süren bir varoluşu seçmekten başka çaresi yok bu yüzden. Otoyolunsa durmaksızın akıp gitmekten, durmaksızın yeni yollarla, yeni köprülerle, üst geçitlerle selamlaşarak, selamlaştığı anda vedalaşarak ama karşılaştığı her yeni şeyle acı da çekse, mutlu da olsa sonuçta büyüyerek, zenginleşerek, güçlenerek, içinde iradesinden bağımsız bir çığlık kopuveriyor. Takat iki, takat iki, takat iki. Buna nasıl olup da cesaret edebildiğine kendisi bile inanamadan, ayrıca bir anda karar verilmiş böyle bir hareketin kendi sonunu bile getirebileceğinin ayırdığında olarak, yiyeceği hamleden bir amip gibi uzantı çıkarıp dolanıyor tren yolunun beline. Aynı anda gökyüzüne, yeryüzüne, kırlara, ağaçlara, rüzgara, suya, güneşe, iki sesin birleşimi yeni bir ses karışıyor, bir düet yapar gibi. Tiki tak, tiki tak, tiki tak. İncecik, öpücük kadar ılık bir yağmur yağıyor. Şimdi yine ayrı ayrı koşmaya başlayan iki yol geriye bakmasalardı arkalarında, rengini çiçeklerden, yağmurlardan, böceklerden, dağ kovuklarından, şelalelerden, nehirlerden almış inanılmaz coşkulu bir gökkuşağının ikisinin tam da birbirlerine kurdele gibi dolaştıkları sırada oluşan ve izini hiçbir şeyin silemeyeceği gölgelerinin üzerine şemsiyesini açtığını, önleri sıra koşan bir serapmış gibi görüyorlar. Kitabın sonu. 13 Ocak 2000.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 Körler Bölümü @ibb.gov.tr